Akıl Defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Geçen hafta irade eğitimi ve öz disiplinden söz etmiştik.
Evet.
İradenin düşmanları nelerdir diye dinleyicilerimize bahsetmiştiniz. İradenin sadece irade değil, öz disiplinin, çalışmanın düşmanları nelerdir diye de size sormuştuk.
Evet.
Bunları bize detaylı bir şekilde anlattınız ama tabii süremiz yetmediği için kaldığımız yerden devam edemedik. Şimdi bu programda bugün devam edelim istiyoruz. Nasıl öz disiplini sahibi oluruz? Bununla başlayalım isterseniz. Bizler bunun için neler yapmalıyız? Bir şey dilemek, istemek midir diye soralım. Dilemek, istemek arasında ne gibi bir fark vardır?
Evet, dilemek istemek değildir. Ama her şey önce dilemekle başlar, öyle değil mi?
Evet.
Evet.
Ya da hayal etmekle.
Hayal etmek işin biraz daha ileri,
ileri
bir boyutu.
Evet.
Bununla birlikte dilemek sadece bir kıvılcımdır. Ateşin kendisi ise istemektir.
Evet.
İstemek dilediğimiz hedefe enerjimizi odaklamak ve onun için gerekli ve yeterli fedakarlıkta bulunmak demektir. Bir şeyi istemek, dilediğimiz şeye fedakarlıkta bulunmaktır. Ne kadar istediğimizin ölçüsü ise ne kadar fedakarlıkta bulunacağımızdır. Onun için hep şöyle söyleriz. Neyi istiyorumun karşılığı ne kadar fedakarlıkta bulunacağımdır deriz bu konuda.
Evet. Peki onun için de hedef belirlemek gerekiyor mu?
Evet, tabii hedef mutlaka gerekiyor. Eğer bir hedefiniz yoksa elbette bir başarınız da, başarmak için bir motivasyonunuz da olmaz. Hedef motivasyonla direkt ilgilidir. Her şey bir hedef belirlemekle başlar. Neticede hedef belirlemek sizin düşüncelerinizin, enerjinizin amacınıza odaklanmasını sağlar. Aksi halde düşünceleriniz ve enerjiniz dağınık olur. Burada tabii şöyle bir noktayı da hedef belirlerken, belirlemekten bahsederken dile getirmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize, özellikle genç dinleyicilerimize diyorum ki kendinize değeri sadece para ile ölçülen hedefler belirlemeyin. Çünkü bu küçük insanların hedefleridir. Büyük insanlar daha yüce, daha kutsal hedefler belirlerler. Büyük insanlar hayatta iz bırakmayı hedeflerler. Onun için sadece kendinize değeri sadece parayla ölçülen hedefler belirlemeyin.
Evet.
Diyerek
yani,
eklemek
istiyorsunuz. Peki önce acıyı çekmek mi? Hazzı yaşamak mı?
Evet, zaten aslında irade ile ilgili konuşacağımız en önemli noktalardan bir tanesi de budur. Öz disiplinle ilgili ya da öz denetip hepsini aynı çerçevede değerlendirebiliriz. Çünkü önce acıyı çekip sonra hazzı yaşamayı beklemek gerekir. Hatırlarsanız geçtiğimiz programımızda bir deneyden bahsetmiştim. Bir
evet, lokum
deneyimden çocuklarla yapılmış 4-5 yaşlarındaki çocuklar Stanford Üniversitesi'nde 1960 yılında yapılmış bir deneyden bahsetmiştim. Çocuklardan bir kısmı, 1/3 lokumu hemen yemiyor. Zaten onlara şart koşuluyor. Deniyor ki şimdi eğer birinci lokumu yemezsen 15 dakika bekler, sabredersen ikinci lokumu da yiyebilirsin. Evet. Çocuklardan 1/3 bekliyor ve ikinci lokumu hak ediyor. Diğer kalan 2/3 de lokumu öncesinden yiyor, dayanamıyor, yiyor. O çocuklar, erteleyen çocuklar aslında neyi ertelemiş oluyor? Hazzı ertelemiş oluyor.
Evet.
Zevklerini ertelemiş oluyor.
Ve daha fazlasına kavuşmuş oluyor.
Ve daha fazlasına kavuşmuş oluyor. Yani küçük anlık dürtüsel davranmıyor da kendi duygularını, kendi isteklerini, arzularını yönetebiliyor. Bir şey daha ortaya çıkıyor. O çocuklar 10 yıl takip ediliyor ve 10 yıl sonrasında da yine aynı şekilde kendi dürtülerini, duygularını kontrol edebildikleri, hayatta daha başarılı oldukları ortaya çıkıyor. Tabii burada şunu da dile getirmek isterim. İnşallah bizde de böyle uzun soluklu 10 yıl, 20 yıl süren çok geniş çaplı bilimsel araştırmalar yapılır diye umudumuzu dile getirelim.
Evet.
Evet, hedefe ulaşmak için bu acıdan da zevk almak gerekir hatta. İnsan bir hedefi var ve hedefe ulaşmak istiyor. Ve burada bir acı çekiyorsa, hazzı erteliyorsa bundan da zevk almalı. Hani aynen şeye benzetiyorum ben. Leyla'ya ulaşmak isteyen Mecnun'un çektiği acı değil de zevktir, öyle değil mi?
Evet.
Ya da bir bilim insanının buluşu için yaptığı fedakarlıklar, çektiği çileler, sıkıntılar onun için bir keyfe dönüşüyor. İşte Einstein'ın bir problemi günlerce üzerinde düşündüğü, hatta gece yarılarına kadar evine gitmediği falan anlatılır. Efendim, ya onun için o bir zevk haline geliyor.
Evet,
bir sıkıntı çekiyor ama. Başarıya
ulaşacağını biliyorsanız.
Evet. Hani şöyle güzel bir söz var Confucius'un. Diyor ki nereye gidersen git bütün kalbinle git diyor.
Evet.
Bütün kalbinle bir işe kendi yüreğimizi koyduğumuz zaman o işi elbette ki başarırız. Enerjimizi %100 oraya odakladığımızda bu başarının birinci kuralıdır. Onun için önce acı çekmeyi, çaba göstermeyi, emek vermeyi, terlemeyi öğrenmemiz lazım. Bu konuda kendimizi eğitmemiz gerekir. Bütün şampiyonlar şunu çok iyi bilirler. Önce acı çekmesini, çaba göstermesini, çalışmasını bildikleri için şampiyon olurlar. Başarının bir kısa yolu yoktur efendim.
Evet.
Bir kısa yolu yoktur. Bir de irade kas gibidir. Çalıştıkça gelişir ve irademizi güçlendirmiş oluruz. Dünyanın en başarılı insanları çok çalışan, çalışmayı seven ve doğru yöntemlerle çalışan insanlardır.
Evet.
Gerçek mutluluk, bunu da tabii burada özellikle belirtmek isterim. Gerçek mutluluk insanın elinden geleni yapmasıdır.
Yani nedir elinden
evet,
geleni?
Elinden geleni yapmak insanın kendini değerli hissetmesini ve kendine saygı duymasını sağlar. Bütün enerjisini, bütün konsantrasyonunu, odaklanma gücünü o işe aktarmaktır. Kalbini, yüreğini o işe vermektir. Başarı da elinden geleni yaptıktan sonra gelen bir sonuçtur.
Evet.
Önce işte zevkimi yaşayayım, keyfim gelince çalışmaya başlayayım diye düşünenler daima yapacakları işi ertelerler. Bu aslında bir kılıftır da, kaçmaya bir kılıftır. Sonuçta tabii iş nereye gelir? Artık yetişmeyecek noktasına gelir.
Birikmiştir işler.
Evet, birikmiştir, yetişmeyecek evet. noktasına gelir. Tabii ki yetişmeyecek noktasına gelince de başka bir kaçış yolu bulmaya çalışır insan. Aslında burada şu güzel ifadeyi dile getirmek isterim. Elinden geleni yapmak başarıdan daha büyüktür Dilek Hanım.
Evet, peki yapmak istemediğimiz bir iş varsa ne yapacağız?
Tabii bazen de bir işi yapmamız gerekir ama yapmak istemeyiz onu. Yapmamız gerektiğini biliriz ama yapmak istemeyiz. Böyle bir durumda,
zorunluluk evet, varmış gibi sanki.
Şöyle güzel bir söz var, ben bunu çok seviyorum. Diyoruz ki gözün daima hedefinde olsun. Çünkü gözünü hedefinden ayırdığın an engelleri görmeye başlarsın. İnsanlar aslında çoğunlukla bir işe başlamadan önce o işin psikolojik olarak daha zor olacağını tahmin ederler. Ama o işe başladıkları zaman aslında tahmin ettiklerinden daha düşük oranda zor olduklarını fark ederler. Onun için hatta biz öyle öneririz. Yani bir puanlama sistemin olsa, o işe başlamadan önce kaç puan verirdin zorluğuna? Başladın kaç puan verirsin? Bittikten sonra kaç puan verirsin? Arada evet. arada çok büyük bir fark meydana gelir. Onun için de deriz ki yapmak istemediğiniz her işin sonuna odaklanın. Yani düşünün ki o işi tamamladığınızda kendinizi ne kadar mutlu, neşeli, coşkulu ve tatmin hissedersiniz, öyle
evet,
değil mi?
Bu çok önemli.
Yani bir de işi küçük adımlara bölmek de burada fayda sağlar. Her minik adımı neticede bir dağa tırmanacaksak, bir zirveye tırmanacaksak her biri birer adımla oluyor. Her bir adımımız efendim bizi hedefimize yaklaştırıyor.
Yani gözümüzde büyütmememiz
evet,
gerekiyor.
Bir önce bir tepeye evet. tepeyi zihnimizde oluştururuz. Ondan sonra diğer tepe, ondan sonra diğer tepe derken bu şekilde zirveye çıkmayı evet. hedefleyebiliriz.
Şimdi biz hani sohbet esnasında çoğu kişiden şöyle duyarız. Ah bir motive olsam ne işler yaparım.
Değil mi? Evet. Yani. Bunu ben çok duyuyorum. Bir motive olabilsem, bir konsantrasyonumu, odaklama bir gücümü sağlayabilsem, evet. odaklanabilsem ne işler yaparım? Yani bende ne cevherler var ama evet. ben bunu efendim ortaya çıkartamıyorum, gerçekleştiremiyorum. Bu doğrudur, gerçekten de böyledir. Ama genellikle motivasyonu, motivasyonun, isteğin gelmesi, ilhamın kapısını, kapımızı çalmasını beklemek doğru değil. Onun için deriz ki önce çalış, sonra iste. İstek sonrasından gelir
evet.
Deriz. Gündelik yaşamımızda bu çoğunlukla zaten bir ilham gelsin de çalışayım, isteğim gelsin de çalışayım. Bu çoğunlukla mümkün değildir ve gerçekçi de değildir, gerçekçi bir beklenti değildir. Beklediğimiz ilham çünkü çoğunlukla ya gelmez ya da çok geç gelir.
Evet.
Öyle değil mi?
Yani şimdi harekete geçmek için sihirli rüzgarı günlerce beklemek gibi bir
evet,
şey.
Evet, günlerce, hani, haftalarca
göndermek için
bekleriz. Yani. Evet, yani, evet efendim. Bu sırada tabii ertelemek için de çok mantıklı yüzlerce mazeret buluruz.
Yani
sahte
bu, hani,
sebepler buluruz.
Bir sohbetimiz vardı geçen hafta, tembellikle alakalı biraz evet. sanki, değil mi?
Evet.
Biraz ertelemek tembellikle sanki aynı mı
farklı
gidiyor?
Farklı bir yönü. Biz
farklı
tabii
bir yönü.
Orada da şunu
yani
vurgulamıştık.
Yani şu mazeretler bulmak biraz evet. ona benziyor sanki.
Biz ne yazık ki toplumsal olarak en büyük hastalıklarımızdan bir tanesi bu, ertelemek. Her birimiz adeta harika erteleyicilerizdir.
Evet, demiştiniz.
Erteleme profesörüyüz gibidir. Evet, evet gibiyiz. Beklediğimiz rüzgar asla gelmez.
Evet.
Ama öz disiplin sahibi, iradesi yüksek insanlar harekete geçmek için motive olmayı, isteklerinin gelmesini, rüzgarın esmesini ve ilhamın doğmasını asla beklemezler. Evet. Onlar çünkü rüzgar yoksa kürekleri asılırlar ve bilirler ki kürekleri asılınca rüzgar zaten gelecektir. Beklenen rüzgar da daima gelir. Çünkü şunu da hep biliriz ki kendine yardım edene Allah da yardım eder.
Bu önemli. Peki Sayın Orhan, hedef belirledikten sonra plan yapma aşamasına mı gelmeliyiz ya da geliriz?
Evet, hedefimizi belirledik. Ondan sonra da onun planını yapmak lazım. Çünkü plan yol haritasıdır. Ne zaman nereye gideceğimizi bilerek hareket etmektir. Bir de plan, çalışmanın verimini ölçebileceğiniz en gerçekçi ölçütümüzdür, cetvelimizdir. Şimdi ben işte birlikte çalıştığımız arkadaşlara ilk yaptığım şey bir çalışma planı oluşturmaktır. Ama çalışma planı oluştururken mutlaka gerçekçi, uygulanabilir planlar yaparız. Çünkü her birimiz, evet, erteleme harika erteleyicilerizdir de aynı zamanda harika planlar yaparız.
Evet.
Ama ya planlarımız çok uygulanamaz olur, aşırı ideal olur, ya da planlarımızı efendim uygulamayız. Yüzlerce defa planımızı değiştiririz böyle.
Ya da
böyle.
Kapasitemizin çok üstünde planlar.
Evet, çok plan yaparız da onu ya uygulamayız ya da efendim çok aşırı ideal planlar yaparız. Oysa plan uygulanabilir olmalıdır.
Evet.
Bir de o zaman siz kendinizi görürsünüz. Evet, ben bir hafta içerisinde haftalık planım buyken işte şu kadar bir çalışma yapmışım. Hedefim planımdaki, hedefimdeki planım bu ama bu kadar çalışmışım. Bu bize çalışmamızın verimi ve ne kadar çalıştığımızı gösteren çok gerçekçi bir cetveldir.
Evet, peki hayal etmek çalışmada başarı da önemli midir?
Evet, kesinlikle önemlidir. Çünkü hayaller gerçeklerin ön izlemesidir.
Evet.
Hayaller umutlarımızı besler. Ve hayallerimiz yoksa gerçeklerimiz de olmaz. Neticede her şey ilk önce bir hayaldi, öyle değil mi?
Evet.
Evet, hayaldi. Bir de motivasyon açısından hayal çok önemlidir. Onun için biz böyle bir hedefi olan arkadaşlara kendinizi hedefinizde hayal edin deriz. Çünkü her birimizin isteği, hayali, rüyası orada olmaktır, öyle değil mi?
Evet.
Bu bizim umudumuzu besler. Umudumuzu besler, özgüvenimizi artırır. Bir de ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Her şeye sınır koyuyoruz, öyle değil mi?
Evet.
Bari hayallerimize sınır koymayalım diyorum. En azından hayallerimiz efendim bizim istediğimiz gibi olsun. Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki hayal gücü bilgi gücünden daha büyüktür diyor. Aslında benim kadar bilgili çok fizikçi vardı ama onlar hayal etmiyordu diyor. Hayal güçleri bu kadar yüksek değildi diyor. Bir de Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır diyor. Geçenlerde bir kitapta okumuştum. O da benim çok hoşuma gitmişti. Orada da şöyle güzel bir söz var. Diyor ki kaderinizde büyük işler yapmanın yazılı olduğuna inanın.
Değil mi?
Evet.
Yani bu ama kaderci olmak değil.
Kaderci olmak yani kendini tamamen bir rüzgara kapılmış yaprak gibi bırakmak değil. O değil, değil tabii
evet,
ki.
Aha.
Efendim insanın alın yazısına teslim olması ayrı bir şey. Orada bahsettiğimiz kadercilik biraz daha farklı bir şey.
Bu konuyu aslında daha detaylı daha sonraki programlarda hayal gücünü ele
evet,
alalım.
Evet ben çok önem veriyorum evet. Hayal gücüne. Çünkü şöyle bir tespitim var. Yıllarca on binlerce öğrenci arkadaşımla çalıştım. Hala çalışıyoruz. Biraz böyle okullarımız da hayallerimiz de okullaşıyor. Yani sadece okulla akademik dünyayla ilgili hayaller üstüne çıkmamız lazım. Hayal gücümüzü geliştirmemiz lazım. Nasıl hayal kurmamız gerekiyor onu bir kere daha hatırlamamız lazım. Çünkü hayal gücümüz düşükse bizim başarı oranımız da düşük oluyor. En büyük başarıları hayal gücü çok yüksek insanlar meydana getirmiş, başarmışlar, kazanmışlar.
Evet, siz öyle söyleyince tabii ki hayal kurmak, hayal gücünü yansıtabilmek, paylaşabilmek burada çok önemli. Sosyal medyada paylaşmışlardı. Küçük bir çocuk okulda, tabii çok ücra bir köşede, bir mektup yazıyor. Nereye mektup yazıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Buradan bir uçak geçmesini hayal ediyorum, istiyorum
evet.
diye. Tabii bunu, bu mektubu alan komutan kayıtsız kalmıyor bu küçük çocuğun hayaline, isteğine. Üç pilotuyla birlikte çok güzel jetlerle böyle hani arkasından kırmızı dumanlar çıkararak
evet.
gösteriler yaparak oraya gidiyorlar o jetlerle. Yani gösteri yapıyorlar ve tabii ki bütün sınıf, bütün okul bahçede izliyor falan. Yani çocuğun hayali.
Ne kadar güzel, evet.
Ve kayıtsız kalmayan insanlar. Evet,
evet.
Küçük bir ilkokul çocuğu ama bakın... İşte o önce hayal etmekle başladı diye düşünüyor
evet,
herhalde.
Tabii hem o hayali kuran arkadaşımıza, dostumuza hem de ona kayıtsız kalmayan komutanlarımıza buradan selam edelim efendim.
Evet, selam olsun, evet, teşekkür ediyoruz.
Evet.
Ne kadar önemli aslında.
Evet.
Bu güzel sohbetin ardından Sayın Orhan bir müzik dinleyelim mi?
Evet.
Sevme yanarsın, sevil neşelen, sevme yanarsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşar kanarsın. O bir gölgedir, varlık sanırsın. Sevil ve sevme, ağlama. Sevda çölünden geçerse yollar, sevda çölünden geçerse yollar. Bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tezler. ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
Sayın Orhan, insanın hayır demeyi öğrenmesi önemli mi?
Evet, kesinlikle önemli. Çünkü eğer başkalarına hayır demezsek hep başkalarının söylemiş olduğu, başkalarının planlarına uymuş oluruz. Başkalarının bizi yönlendirmelerine kapılmış oluruz. Oysa bizim kendi hayatımızın bir planı var, öyle değil mi?
Evet.
Evet, bir planımız var, bir hedefimiz varsa bizim ona uymamız gerekiyor. Evet, ona uyan şeyleri kabul edebiliriz, önerileri, teklifleri kabul edebiliriz. Aksi takdirde hep başkalarının dediklerini yapma durumunda oluruz. Şöyle yine güzel bir söz var. Diyor ki, herkesi memnun etmek başarısızlığı garantiler diyor.
Evet, değil mi? Çünkü hiç kimse herkesi anında memnun edemez. Bu çok zor bir şey.
Evet, onun için hayatımızın kendi hayatımızın kontrolünü kendi elimize almamız lazım.
Yani başkalarının kontrol etmesi değil.
Evet, kendi kontrolümüz kendi elimizde olması lazım. Çünkü bir planımız, bir hedefimiz var. Biz buna zaten duyusal keskinlik de diyoruz. Duyusal keskinlik, evet, bir planımız var, bir hedefimiz var. Günlük hayatımız, yapmış olduğumuz çalışma bizi hedefimize doğru mu yaklaştırıyor yoksa oradan uzaklaştırıyor mu? Güzel bir söz de yani aslında duyusal keskinlik de güzel bir söz. Tabii başkalarına hayır demesini öğrenirken insanın kendisine de hayır demesini öğrenmesi lazım. Bir de bu var. Kendi isteklerine, arzularına, efendim çeldiricilere karşı olan efendim eğilimine hayır demesini
bunlara dur demeyi öğrenmeliyiz.
Dur demesini öğrenmesi lazım. Evet. Diye özellikle belirtmek gerekiyor.
Peki bu yolda nasıl arkadaşlarımız olmalı? Yani arkadaş seçimi önemli aslında.
Evet, çok önemli. Sizinle aynı hedefi paylaşan insanlarla arkadaş olun deriz. Çünkü o kişiler sizi yüreklendirir, sizi destekler, çalışmanıza destek verir ve ortada çok güzel verimimizi artıran bir sinerji meydana getirir. Ben mesela çok dikkat ederim. Bakarım böyle ortak birlikte çalışan, aynı hedefi paylaşan insanların başarıları da aynı oluyor.
Evet.
Çünkü hani daha önce bahsetmiştik, tembelden tembellik, çalışandan da çalışmak bulaşıyor. Başarı da başarılı ortamda gelişiyor. Evet. Başarı inancımız da başarı inancı yüksek olan insanlar arasında gelişiyor. Çünkü bir yerde insanların sınırları, zihinsel sınırları çok yüksekse, siz de oradaysanız, sizin onların sınırlarını kırmanız çok daha zor oluyor. Yani zaten başaramayız, zaten yapamayız. Bu da çok önemli. Mesela ben burada küçük farklı bir konuya da değinmek istiyorum. Toplumsal özgüven de bu anlamda çok önemli.
Evet.
Toplumsal özgüvenimiz de. Toplumsal olarak biz bunu başaramayız, bizden adam olmaz. İşte efendim hep işte başkaları yapar ama biz yapamayız gibi bir şeyi mutlaka kırmamız gerekiyor. Çünkü toplumsal özgüven de çok önemli. Böyle bir parantez açıp bunu da dile getirmek
yani,
isterim.
Yani hani kişilerle birlikte, kişilerden ziyade toplumsal da
özgüven
çok önemli.
De.
Özgüven çok önemli. Peki mantıklı olmak, duygusallıktan uzak durmak da gerekiyor. Böyle bir şey midir?
Şimdi şöyle bir değinmek isterim bu konuya. Bir hedefimiz varsa ve biz o hedefe ulaşmak istiyorsak, bazı fedakarlıklar yapacağız elbette. Bazı şeyleri de belki erteleyeceğiz ya da onları sınırlayacağız. Bu anlamda tabii ki bir hedefimize varsa oraya doğru yönelmek için odaklanmamız da gerekiyor. Bizim odaklanmamızı, bu konudaki çalışmamızı engelleyici her şeyi bir tarafa koymamız lazım. İlk başta ne demiştik? Demiştik ki Konfüçyüs'ün bir sözüyle nereye gidiyorsan git, bütün kalbinle git demiştik. Bir işi yaparken kendi yüreğimizi oraya koyarsak, efendim bütün enerjimizi, odaklanma gücümüzü oraya sabitlersek elbette ki o işi en iyi bir şekilde yapmaya başlarız.
Evet.
Ama işin içerisine duygusallığı kattığımızda o zaman bizim odaklanma gücümüz bölünüyor. Çalışma azmimiz zayıflıyor. Farklı şeyler gündeme geliyor. Onun için ben çalışma döneminde insanların özellikle bir sınava falan hazırlanıyorsa arkadaşlarımız duygusallıktan uzak olmalarını öneriyorum. Bunu sahici olmak adına özellikle dile getirmek istiyorum. Gerçekçi olmak adına özellikle dile getirmek istiyorum. Bugüne kadar on binlerce insanla çalışmış efendim bir deneyim üzerine bunu dile getirmek istiyorum. Çünkü o tarzda değişik hani ifadeler de duyuyorum. İnsanlar hani bu süreç içerisinde özellikle sınava çalışan arkadaşlarımız adına söylüyorum. İşte duygusallıktan uzak mantıklı olmalarını önerdiklerimizde buna karşı çıkan arkadaşlarımız da oluyor. Ben bunları gerçekçi görmüyorum. Çünkü gerçekte böyle bir şey yok. İnsanların ya da olsa da çok riskli öyle söyleyeyim. Bu konsantrasyonlarının dağılmalarına, verimlerinin ciddi oranda düşmelerine sebep oluyor. Bunu burada evet. dile
yani
getirmek isterim.
Yani odaklanmamızı bozar duygusallık evet. diyoruz. Peki bu konuda zaman öldürücü çeldiriciler de var değil mi?
Evet, biz burada şöyle diyebiliriz. İrade tuzaklarından uzak durmak lazım.
Ya internet.
İnternet, cep telefonu, televizyon. Bunlardan uzak durmak lazım. Kendi kendimize de irade tuzağı kurmamak lazım. Mesela öyle arkadaşlar biliyorum cep telefonlarını daha işte düşük markalardan yapıyorlar. İnterneti çok yavaş oluyor. Bunun gibi önlemler alıyorlar çalışma sürecini bölmemek adına.
Evet yani aslında kontrol bizde olmalı. Evet. Onlar bizi kontrol etmemeli. İnsanın enerjisini dengeli kullanmak da irade açısından önemli.
Doğru çünkü... çalışmak kadar enerjimizi dengeli bir şekilde kullanmak da önemlidir.
Evet. Peki kendine güvenmenin en iyi yolu nedir?
Kendine güvenmenin en iyi yolu başarısızlığa imkan vermeyecek kadar iyi çalışmaktır. Bu gerçek özgüvendir ve sağlıklı özgüvendir.
Peki insan hedefine doğru ilerlerken bazen düşebilir. O zaman ne yapmalı?
Evet, neticede herkes düşer ama düştüğü yerden kalkanlar kazanır. Düştüğün yer çünkü senin yerin değildir. Bir Japon atasözü diyor ki 7 kez düş 8 kez kalk diyor. Kalkıp
kalk, yeniden başla.
Yeniden evet. başla. Neticede başarı asla tesadüfi değildir. Ve siz neye hazırsanız o da sizin için hazırdır. Ve burada belki bu konuyla ilgili son cümlemiz şu olabilir. Kalk ve yeniden başla diyoruz. Çünkü Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.
Evet ve kendine yardım edene her zaman yardım eden
evet.
Allah değil mi? Çünkü
evet.
siz de öyle söylemiştiniz.
Evet.
Yani başarı asla tesadüf değildir deyip noktalayalım. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum efendim.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan stüdyo konuğumuzdu. Haftaya Akıl Defteri programında buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Defteri.